Ayrım 9.
O işlerini düşünür. Julien'e vermek maksadıyla onu hiçbir şeyden yoksun bırakmış olmuyorum ki. Hiçbir iki yüzlü davranış o zamana kadar duymadığı bir tutkunun etkisiyle yolunu şaşıran bu saf ruhun temizliğini bozmuyordu. Gerçi yanılıyordu ama farkında olmadan yanılıyordu. Bununla beraber namusluluğa karşı olan içgüdüsü bu durum karşısında azalmıştı. İşte Julien bahçeye geldiği zaman kadının içinde böyle bir mücadele oluyordu. Onun sesini duyar duymaz yanında yer aldığını gördü. 15 günden beri kendisini büyülemekten çok hayrete düşüren bu mutluluğun etkisiyle ruhu sanki kanatlanarak uçtu. Bu işte o kadar acemiydi ki onun için her şey beklenmedik bir olay oluyordu. Bununla beraber biraz sonra kendi kendine, "Demek onu karşımda görmem, bütün kabahatlerini affetmem için yetiyor," dedi. Bu düşüncenin etkisiyle dehşet içinde kaldı ve işte o zaman elini Julien'den kurtardı. O ana kadar hiç tatmadığı bu ihtiraslı öpüşler ona, Julien'in başka bir kadını sevmesi ihtimalini bile unutturdu. Biraz sonra artık ona bir suçlu gibi bakmadı. Kuşkudan doğan ve içini kemiren acının sona ermesi, hayalinde bile canlandırmamış olduğu bir mutluluğa kavuşması, onu sevdiğini taşkınlıkla belirtmeye ve çılgınca bir neşeye sürükledi. O akşam Verrier'in zenginleşerek kendisine rakip kesilen sanayi adamlarının bahsini durup durup tazeleyen belediye başkanından başka herkes için nefis bir akşam oldu. Julien artık ne o karanlık ihtirasını ne de tasarladığı güç şeyleri düşünüyordu. Ömründe ilk kez kendini güzelliğin büyüleyici gücüne kaptırmıştı. Yaratılışına pek uymayan belirsiz ve tatlı bir düş alemine dalmış, bu kusursuz güzel eli yavaşça sıkarken ıhlamur ağacının gecenin meltemiyle kımıldayan yapraklarının hışıltısını ve uzakta Dubs ırmağı üstündeki değirmenin köpeklerinin havlamasını dalgın dalgın dinliyordu. Fakat bu heyecan bir zevkti yoksa bir ihtiras değil. Odasına dönerken aklına bir tek mutluluk geldi. O da en çok sevdiği kitabına kavuşmak. 20 yaşındaki bir delikanlı da dünyaya ün salmak düşüncesi her düşünceden üstündür. Bununla beraber biraz sonra kitabı elinden bıraktı. Napolyon'un zaferlerini düşünerek kendi zaferinde de yeni bir şeyler olduğunu görmüştü. Kendi kendine, "Evet," dedi, "bir mücadeleyi kazandım, fakat bundan yararlanmasını bilmeli, hazır yılmışken şu kibirli soylunun gururunu ayaklarımın altına almalıyım. İşte Napolyon olmak bu demektir. Bana çocuklarını ihmal ediyorum diye çıkışıyor ha? Öyleyse dostum Fouquet'i gidip görmek üzere 3 günlük bir izin almam gerek. Eğer vermeyecek olursa parasını yine kafasına çalarım ama sanmam razı olur." Madame de Renal'in gözüne uyku girmedi. Ona sanki o ana dek yaşamamış gibi geliyordu. Julien'in elini ateşli ateşli öpüşünü bir türlü aklından çıkaramıyordu. Ansızın kocasını aldatmak kelimeleri korkunç bir biçimde zihnini kurcalamaya başladı. En aşağılık sefahatin maddi aşk düşüncesine katabildiği bütün iğrenç hareketler hayalinde canlandı. Bu kötü düşünceler onun muhayyilesinde yarattığı Julien'in tatlı ve kutsal hayalini ve onu sevmek mutluluğunu lekelemek istiyordu. Geleceği pek karanlık görünüyordu, kendi kendisinden tiksiniyordu. Bu feci bir an oldu. Ruhu bilinmeyen diyarlara sürükleniyordu. Daha dün yepyeni bir mutluluğa kavuşmuştu, şimdi ise birdenbire korkunç bir felakete yuvarlanmıştı. Bu gibi acılar hakkında hiçbir fikri yoktu, aklı başından gitti. Bir an geldi ki kocasına Julien'i sevdiğinden söz etmeyi bile düşündü. Çok şükür ki hafızasının bir köşesinde vaktiyle teyzesinin kendisine verdiği nasihata rastladı. Gerçekten teyzesi ona bir kocanın her ne olursa olsun evin hakimi olduğunu ve ona sırlarını açmanın tehlikeli olacağını söylemişti. O kadar çok acı çekiyordu ki ellerini koparırcasına ovuşturuyordu. Birbirine aykırı ve acı bir takım hayallerin peşinden oradan oraya sürükleniyordu. Kah sevilmemekten korkuyor, kah hemen ertesi gün kendisini Verrier'deki meydana götürülmüş, boynunda üstünde kocasını aldattığı yazılı olan bir yaftayla hayal ediyor ve bu suçun düşüncesiyle kıvranıyordu. Madame de Renal hayatın ne olduğunu hiç bilmiyordu. İyice uyanık olsaydı ve kafası adam akıllı işleseydi bile, Allah'ın katında suçlu olmakla bir meydanda halkın nefret gösterilerinin gürültüsünde ezilmek arasında bir fark bulunduğunu, bir mesafe olduğunu yine göremezdi. Kocasına ihanet etmek düşüncesi ve böyle bir suçun doğuracağını zannettiği alçaklığı bir an için unutup, Julien'le eskiden olduğu gibi masum bir hava içinde yaşamanın vereceği tatlı zevki düşünüyor, fakat bu kez de zihni onu başka bir kadını sevdiği düşüncesine korkunç bir şekilde saplanıyordu. Yatağının içinde sakladığı resmin, başkasının eline geçmek tehlikesi karşısında onun ne kadar sarardığını hala görür gibi oluyordu. Onun o kadar sakin ve o kadar soylu olan yüzünün heyecanlandığını ilk kez görmüştü. Madame de Renal için olsun, çocukları için olsun, Julien'in bu denli çok heyecanlandığı olmamıştı. Birbiri üzerine gelen bu acılar artık bir insanın dayanabileceği en son haddi bulmuştu. Madame de Renal kendi de farkında olmadan bağırarak oda hizmetçisini uyandırdı. Birdenbire yatağının yanında bir ışığın belirdiğini gördü. Eliza gelmişti. Bir çılgın gibi, "Yoksa sizi mi seviyor?" diye bağırdı. Hanımını böyle perişan bir halde görünce şaşırdı Eliza. Çok şükür ki bu acayip sözlere aldırış etmedi. Madame de Renal ihtiyatsızlık ettiğini hissederek, "Ateşim var," dedi. "Hem zannedersen biraz da sayıklıyorum, yanımdan ayrılmayınız." Kendisini tutmak zorunda olduğundan iyice uyanmış, artık daha az acı çekiyordu. Yarı uyku halinin dağıttığı aklı yine başına gelmişti. Oda hizmetçisinin kendisine dikilen bakışlarından kurtulmak için ona gazeteyi okumasını emretti ve Quotidien gazetesinden uzun bir makale okuyan bu kızın tek düze sesini dinlerken, Madame de Renal, Julien'i tekrar gördüğü zaman tamamıyla soğuk davranmak üzere erdemli bir karar verdi. 12. Bölüm. Bir Yolculuk. Paris'te kibar kişiler bulunur, taşrada ise karakter sahibi kimseler olabilir. C.A. Julien ertesi sabah, daha saat 5'te, Madame de Renal ortalıkta görünmeden önce kocasından 3 günlük bir izin koparmıştı. Hiç böyle bir şey beklemediği halde Julien Madame de Renal'i tekrar görmek isteğini duyuyor, onun o güzel elini hatırlıyordu. Bahçeye indi, Madame de Renal'in bahçeye gelmesi hayli uzun sürdü. Fakat Julien onu gerçekten sevseydi, birinci katın yarı kapalı panjurları arasında alnını cama dayamış bakmakta olduğunu görürdü. Nihayet kadın geceki yeminlerine rağmen bahçeye çıkmaya karar verdi. Benzi her zamanki gibi değildi, yüzüne canlılık ve renk gelmişti. Bu temiz yürekli kadının heyecan içinde olduğu muhakkaktı. Nefsini zorlaması, kendi kendine kızması, melek gibi yüzüne o denli güzellik veren, hayatın tüm bayağılıklarının kat kat üstündeki o huzur ve sükûnu bozuyordu. Julien hemen ona yaklaştı. Aceleyle omuzlarına aldığı şalın tamamıyla örtmediği o güzel kollara bayılıyordu. Geceliğin çektiği acı yüzünden şimdi her türlü etkiye elverişli bir hale gelen teni, sabah serinliğiyle sanki bir kat daha parlaklaşmıştı. İddiasız ve cana yakın, bununla beraber aşağı sınıftan kişilerde bulunmayan anlamlarla dolu olan bu güzellik karşısında Julien, sanki o zamana kadar hiç duymadığı bir şeyi sezer gibi oluyordu. Doymak bilmeyen gözlerle baktığı bu kadının güzelliği karşısında kendinden geçmiş bir halde, o anda umduğu dostça karşılanmayı düşünmüyordu bile. O kadar ki kendisine karşı Madame de Renal'in takınmak istediği buz gibi tavır karşısında büsbütün afalladı, hatta bu tavrı kendisine haddini bildirmek maksadıyla takındığını zannetti. Duyduğu zevkin yarattığı gülümseme dudaklarında soluverdi. Toplumdaki yerini, hele soylu ve zengin bir kadının nazarındaki yerini hatırlayarak kendine geldi. Bir an içinde yüzünde kibir ve hiddetten başka bir şey kalmadı. Böyle hakaretle karşılanmak için mi gidişimi bir saat sonraya bıraktım diye fena halde kızıyordu. İnsan başkalarına kızmak için budala olmalıdır diyordu. Öyle ya, bir taş düşer çünkü ağırlığı vardır, yoksa ben hep böyle çocuk mu kalacağım? Bu adamlara ruhumdan ancak verdikleri para değerinde vermek gibi güzel bir alışkanlığı ne zaman edineceğim? Eğer hem onların hem de kendi saygımı kazanmak istiyorsam, onların zenginlikleriyle ilişkide olan yanımın yoksulluğum olduğunu, kalbimin ise onların küstahlıklarından yüz fersah ötede, onların hor görmelerinin de lütuflarının da erişemeyeceği kadar yükseklerde olduğunu öğretmeliyim. Genç öğretmenin ruhuna bu duygular üşüşürken, sinirden adaleleri oynayan yüzünde kırılan gururunun verdiği acı ve korkunç bir ifade beliriyordu. Onun bu halini görünce Madame de Renal'in aklı başından gitti. Onu karşılarken takınmak istediği o erdemli soğuk tavır yerine, şimdi yüzünde bir ilgi, hem de Julien'de olan ani değişikliğin verdiği hayretle büsbütün canlanan bir ilgi belirmişti. Sabahları sağlık, günün güzelliği gibi şeyler üzerine söylenen alışılmış sözler her ikisinde de tükendi. Muhakemesi hiçbir aşk yüzünden bozulmayan Julien, Madame de Renal ile kendisi arasında dostluk ilişkisi bulunduğuna, hiç ihtimal vermediğini anlatmanın yolunu hemen buldu. Kısa bir yolculuğa gideceğini söylemedi bile, sadece selam verip uzaklaştı. Madame de Renal daha bir gece önce o kadar sevimli olan o bakışta, bu kederli gururun etkisiyle bitkin bir halde onun arkasından bakarken, en küçük oğlu bahçenin bir ucundan koşarak geldi ve annesinin boynuna sarılarak, ''Tatildeyiz, Monsieur Julien seyahate çıkıyor.'' dedi. Bunu duyunca Madame de Renal'in vücudunu bir ölüm soğukluğu kapladı. Demek erdemine kurban olmuş, tutkusu yüzünden mutsuzluğu büsbütün artmıştı. Bu yeni olay onun tüm benliğini kapladı. Geçirdiği feci gece esnasında verdiği akıllıca kararların hepsini unutuverdi. Şimdi artık söz konusu olan şey bu sevimli aşığa dayanmak değil, onu tamamıyla elden kaçırmış olmaktı. Her şeye rağmen yemekte bulunması gerekti. Sanki çektiği ıstırap yetmiyormuş gibi, sofrada bir de Monsieur de Renal ile Madame Derville sözleşmişçesini Julien'in seyahati gidişinden konuştular. Verrières Belediye Başkanı, onun izin istemek için kullandığı dilde kendisini kuşkulandıran bir şeyler sezmişti. Bu küçük köylünün elinde teklifler olsa gerek. Fakat bu teklifleri yapan kişi, hatta Monsieur Valeno bile olsa, benim ona yılda 600 frank verdiğimi öğrenince herhalde bu işten vazgeçer. Hem şimdi buna bir de yıllık parasını peşinen verdiğim ayları da eklemek gerek. Dün Verrières'de herhalde düşünmek için 3 günlük bir mühlet istemiş olacak. Bu sabah da bana cevap vermek zorunluluğunda kalmamak için küçük bey dağa gidiyor. Küstahlığa kalkışan sefil bir işçiyle iş görmeye kalkmak. Hele şu düştüğümüz duruma bir bakın. Madame de Renal kendi kendine, Julien'i ne kadar çok incittiğinin farkında olmayan kocam bile onun buradan gittiğini söylerse ben ne diyebilirim? Ah, demek her şey mahvoldu diyordu. Rahat rahat ağlayabilmek ve Madame Derville'in sorularına cevap vermekten kurtulmak için başının fena halde ağrıdığını söyleyerek yatmaya gitti. Monsieur de Renal, kadın kısmı işte böyledir. Bu karışık makinelerde her zaman aksayan bir yan vardır diyerek beylik sözünü yine tekrarladıktan sonra homurdanarak gitti. Madame de Renal bir rastlantı sonucu sürüklendiği ihtirasın pençesinde kıvranırken, Julien dağlarda rastlanabilecek manzaraların en güzelleri arasında neşe içinde yoluna devam ediyordu. Verginin kuzeyindeki sıra dağları aşması gerekiyordu. Tuttuğu patika, büyük gürgen koruları arasından yavaş yavaş yükselir ve kuzey tarafı Dubs Vadisi'nin sınırı olan yüksek dağın yamacında bitmek tükenmek bilmeyen dolambaçlar yapar. Biraz sonra yolcunun gözleri Dubs'un akışını güneye doğru sürükleyen tepeciklerin üzerinden Burgonya ve Beaujolais'nin daha verimli topraklarını görür. Bu hırslı gencin ruhu bu tür güzelliklere her ne kadar duygusuz kalıyorduysa da, ikide bir durup bu büyük ve görkemli manzarayı seyretmekten de kendini alamıyordu. Nihayet büyük dağın tepesine vardı. Dostu Oduncu Fouquet'in oturduğu ıssız vadiye gitmek için bu tepenin yanındaki yoldan geçmek için acelesi yoktu. Büyük dağın tepesinde sanki bir hükümdar tacı gibi duran çıplak kayaların ortasında yırtıcı bir kuş gibi saklanmış, kendisine yaklaşacak kimseyi ta uzaktan görebiliyordu. Kayalardan birinin hemen hemen dikey denecek yamacında gözüne bir mağara ilişti. Derhal adımlarını hızlandırarak biraz sonra bu sığınağa yerleşti. Sevinçten parlayan gözlerle, "Burada insanlar bana kötülük yapamaz," dedi. Kendini düşüncelerini yazmak gibi başka herhangi bir yerde tehlikeli olabilecek bir zevke kaptırmak istedi. Yazı masası olarak dört köşe bir taşı kullandı. Kalemi sanki uçuyordu. Dipnot, bu romantik yazış tarzında Lamartine gibi birçok yazarların eserlerinde rastlarız. Rousseau'nun Nouvelle Eloise adlı romanının kahramanı Saint-Preux de böyle bir dekor içinde yazmaktan hoşlanır. Çevresinde bulunan hiçbir şeyi görmüyordu. Nihayet güneşin uzaklarda Beaujolais dağlarının ötesinde battığının farkına vardı. Kendi kendine, "Geceyi sanki burada geçirsem ne çıkar?" dedi. "Yiyecek ekmeğim var, hem burada özgürüm." Bu sözü söyler söylemez ruhu coştu. İki yüzlülüğü yüzünden Fouquet'in yanında olduğu zamanlar bile özgür değildi. Başını iki elinin arasına almış, ovayı seyrederek, hülyalara ve özgür olmanın verdiği tatlı heyecanlara dalarak, bu mağarada ömründe hiç duymadığı bir mutluluğa kavuştu. Farkında olmadan alacakaranlığın tüm ışıklarının birer birer söndüğünü gördü. Bu uçsuz bucaksız karanlık içinde ruhu bir gün Paris'te karşılaşacağını düşlediği şeyleri düşünmek zevkine dalmıştı. Orada Paris'te taşrada görebildiği kadınların hepsinden güzellik bakımından da akıl bakımından da çok üstün bir kadın bulacak, çılgınca sevecek, çılgınca sevilecek. Şayet ondan bir an için ayrılacak olsa ancak ün, şeref kazanmak, onun tarafından bir kat daha sevilmeyi hak etmek için ayrılacaktı. Paris çevresinin hazin gerçekleri içinde yetişmiş bir genç bile, düşünme yeteneğinin Julien'inki kadar güçlü olduğunu varsaysak da, kurduğu romanın bu noktasına varınca katı gerçekle karşılaşarak uyanırdı. İstediğine ulaşmak umuduyla büyük işler başarmak ihtirası da sönüp gider ve yerine sevgilisini yanından ayıran heyhat, günde 2-3 kez aldatılmak tehlikesini göze almalıdır, atasözünü tekrarladı. Genç köylü en kahramanca işleri başarmak için fırsattan başka bir eksiği olmadığına emindi. Fakat artık gün bitmiş, şimdi ortalığı derin bir karanlık kaplamıştı. Fouquet'in oturduğu kulübeye varmak için daha 2 fersahlık bir yol vardı. Küçük mağarayı terk etmeden önce Julien çalı çırpı tutuşturarak yazdığı bütün şeyleri en küçük parçasına kadar yaktı. Sabahın saat 1'inde kapısına vurarak dostunu hayrete düşürdü. Fouquet hesaplarını yapmakla uğraşıyordu. Uzun boylu, oldukça biçimsiz, kaba suratlı, koca burunlu bir gençti. Bununla beraber insanı tiksindiren bu vücutta bir tür babacanlık gizliydi. "Yoksa şu Monsieur de Renal'le aran mı açıldı ki bana böyle damdan düşercesine geliyorsun?" dedi. Julien bir gün önce olup bitenleri anlattı ama işine geldiği şekilde. Fouquet ona, "Benim yanımda kal," dedi. "Görüyorum ki Monsieur de Renal'i, Monsieur Valeno'yu, Kaymakam Mogiron'u ve Papaz Chelan'ı tanıyorsun. Bu adamların huylarını iyice anlamışsın, ihalelere katılacak duruma gelmişsin. Benden daha iyi hesap bilirsin, defterimi tutarsın. Ben bu işte çok para kazanıyorum, her şeyi tek başıma yapmama imkan yok. Bir ortak alacak olursam, onun da düzenbazın biri olup her gün birçok güzel işi elden kaçırmama neden olmasından korkuyorum. Daha bir ay olmadı ki, Michaud de Saint-Amand'a 6.000 frank kazandırdım. Kendisini 6 yıldan beri görmemiştim. Pontarlier'deki pazarda rastladım. Bu 6.000, hadi bilemedin 3.000 frangı kazanan neden sen olmayasın? Zira o gün onun yerine yanımda sen olsaydın, o korunun kesilmesi işine ben de girişir, arttırırdım ve üzerimde kalırdı. Gel benimle ortak ol." Bu teklif Julien'in keyfini kaçırdı. Dostunun istediği şey onun kafasındaki çılgınca düşüncelere hiç de uygun değildi. Fouquet yalnız başına yaşadığı için iki ahbap yemeklerini Homeros'un kahramanları gibi kendileri hazırladılar. Sofrada Fouquet Julien'e hesaplarını gösterdi ve yaptığı odun ticaretinin ne kadar kazançlı bir iş olduğunu kanıtladı. Fouquet Julien'in zekasına da karakterine de çok değer verirdi. Nihayet Julien çam tahtasından yapılmış küçük odasında yalnız kalınca kendi kendine Doğru dedi. Burada birkaç bin frank kazanabilir, sonra da asker veya papaz olurum. Fransa'da bu mesleklerden hangisi daha saygı görüyorsa ona göre bir karar veririm. Burada biriktireceğim küçük para ufak tefek engellerin önüne geçer. O salon adamlarının hayatını dolduran bir takım şeyler var ki ben bunlardan habersizim. Çünkü bu dağda kendi dünyamda yaşadım. İşte burada kaldığım sürece bu cahilliğimi de az çok gidermek için bir şeyler okurum. İyi ama Fouquet bir türlü evlenmek istemiyor. Yalnızlıktan da pek sıkıldığını söyleyip duruyor. Hiç kuşku yok ki sermayesine bir şey katmadan kendine bir ortak olmaya razı oluşu, kendisinden hiç ayrılmayacak bir arkadaş edinmek umuduyladır. Sonra öfkeyle, "Yoksa dostumu aldatacak mıyım?" diye bağırdı. Her yerde ikiyüzlülüğü ve kimseyi sevmemesi sayesinde kurtulan bu yaratık, bu kez kendisini seven bir adama karşı en küçük bir hile düşünmeye bile dayanamadı. Fakat birdenbire sevindi. Dostunun yaptığı teklifi kabul etmemek için bir neden bulmuştu. Ne? Ömrümün 7-8 yılını böyle korkakça mı kaybedeceğim? 28 yaşına kadar böyle mi kalayım? İyi ama Bonaparte en büyük işlerini bu yaşta başarmıştı. Odun satarak ve kurnaz birkaç aşağılık adamın gözüne girerek, dalavere ile birkaç kuruş kazandığımı düşünsek bile, ün kazanmak için gerekli olan bu ateşin, o zaman da bende hala devam edeceğini kim söyleyebilir? Ertesi sabah Julien bu ortaklık işine artık olmuş gözüyle bakan, iyi yürekli Fouquet'e rahatını bozmadan papazlığa karşı olan isteğinin bu teklifi kabul etmesine engel olduğunu bildirdi. Fouquet buna bir türlü inanamıyordu. Dostuna, hele bir düşün diye tekrar ediyordu. İstersen ortağım ol, istersen sana yılda 4000 frank vereyim. Bir de seni ayakkabılarındaki çamur değerinde gören şu Monsieur de Renal'in evine dönmek istiyorsun. Avucunda 200 altını bir araya getirdin mi, seni papaz okuluna girmekten kim alıkoyabilir? Daha fazla ileriye giderek sana ileride bu bölgenin en iyi kilisesinde papazlık verdireceğimi vaat ediyorum. Bu sözleri söyledikten sonra Fouquet sesini kısarak zira diye ekledi, filancaya falancaya odun veren hep benim. Onlara alelade odun fiyatına halis meşe veriyorum ama çıkarım vardı ondan. Julien'in papaz olmak için duyduğu isteğin önüne hiçbir şey geçemedi ve nihayet Fouquet onun kafadan biraz sakat olduğuna hükmetti. Üçüncü gün sabahın erken saatinde Julien günün geri kalan kısmını büyük dağın kayaları arasında geçirmek üzere dostundan ayrıldı. Küçük mağarasına döndü, ruhu o günkü gibi huzur ve sükun içinde değildi. Dostunun yaptığı teklifler aklını başından almıştı. O da Herkül gibi kötülükle erdem arasında değil, orta halli bir hayatın sağlayacağı güvenle gençliğinin kahramanca düşleri arasında bulunuyordu. İçinden, demek benim gerçekten güçlü bir iradem yok diyordu. Zaten onun içini en çok kemiren şey de bu kuşkuydu ya. Ben büyük adamların yapıldığı hamurdan yapılmış değilim diyordu.